Ayrım 19.
Birkaç kez dönüp sana bakmıştım. Sen de bir şeyler söylesene, sahip çıksana diye. Bakışlarımı yanıtsız bırakıyordun. İnadına bir heykel gibi sessiz duruyor, konuşmalara hiç katılmıyordun. Ne haksız ve ağır eleştirilere karşı çıkıyor, ne taraf oluyordun. Görünüşte alması gereken bir dersi engellemek istemiyormuş gibi sözde babacan bir tavır içindeydin ona karşı. Oysa biliyordun, aynı zamanlarda çıkıyordunuz yola. Karşı taraf ne kadar yaralırsa, ne kadar yıpratılırsa o kadar iyiydi. Bu duygularını açıkça yaşayamayacağın bir dayanışma ve kardeşlik havası egemendi o günlere. Hepimiz sosyalizmin eşitlikçi şemsiyesinin altına sığınıyorduk. Oysa sen derin bir bencillikle hem koşullara uyuyor hem içini yaşıyordun. Yani birçoğumuzun yapamadığını başarıyordun daha o günlerde. Böylelikle geleceğin için yaptığın yatırımları da dünyayla kurduğun denge ilişkisini de koruyabiliyordun. Hiçbir dünyanın dışına düşmeden kendi dünyanı kurabiliyor, kollayabiliyor, zamanlayabiliyordun. Bugünkü başarın da, kavuştuğun ün de, resimlerinin astronomik fiyatlara satılması da bunu gösteriyor. Duygularına söz geçirebilen bir iş adamı hesaplığıyla yaşıyordun hayatı. Onun ölümüyle yolun açılmıştı senin. Kuşağının tek ressamı olmak istiyordun. Duygusal sarsıntılara dayanıksız bir bünyesi, cinnet eşiğinde derin alınganlıkları, denetleyemediği coşkuları, hırçınlıkları vardı. Dünyayla baş edemiyordu. Hiç büyümeyecek bir çocuktu. Oyunun kurallarını oynayamayacağını, dünyaya ayak uyduramayacağını, ufalanıp gideceğini anlamıştın belki de. Gerçi canına kıyarak herkesin umduğundan çok daha erken çekip gitmişti bu dünyadan. Bunun suçluluğuyla olsa gerek ölümüne gerekmediği kadar büyük bir üzüntü gösterdin. Benden daha iyi tanıyor oluşun ya da bir zamanlar onunla daha yakın olmanız değildi üzüntünün kaynağı. Duyduğun suçluluktu. Birçok şeyi anlamam zaman aldı. Sana ilişkin olarak, sizlere ilişkin olarak, dünyanın geri kalanına ilişkin olarak. Belki de bu yüzden hepinize karşı çoğu kez hissettiğim şiddette gösteremediğim gizli ya da açık düşmanlıklar biriktirdim. Dostluğumuzda eskinin defterleri çok fazla yük tutuyor. Aynı dönem eşleri, aynı biçimlerde almamış insanların birbirinin uzağına savrulmuşluğunu niye bunca zorluyor, niye hala bir arada olmaya çalışıyoruz? Hiçbirimiz bu kadar medeni değiliz. Yalnızca anılardan kopamamak mı bu? Eskinin hatırı mı, alışkanlıkların gücü mü, yoksa hala birbirimizle didişerek bir şeyleri çözebileceğimize inanmanın cılız umudu mu? Ya da marazi bir beslenme biçimi mi? Her neyse ama daha fazla sürdürmenin kimseye iyi gelmediği ortada. İlk tutuklanmamızda birlikteydik. Semt karakoluna götürülmüştük ilkin. Sonra emniyet amirliğine. Şimdi düşünüyorum da aslında komik bir geceydi. Sonrası öyle gelmese de. Senin soğukkanlılığın, kendinden emin görünüşün bana güç vermişti. Paniksizdin, sükunetini koruyordun, sanki her şey yolundaydı. Korkacak bir şey yoktu, olmayacaktı. Yanımda senin varlığını duymak beni de sakinleştirdi. Bir gün tutuklanırsak eğer diye yaşanan günlerin gerilimi bir ölçüde dinmişti. İşte tutuklanmak buydu. Hiçbir tutukluluk tutuklanınca başımıza gelecekleri hayal etmekten daha kötü değildir. Hiçbir somutluk hayal gücü kadar işkence edemez insana. İşte böylece ilk tutukluluğumu sakin ve güvenli yaşamıştım. Büyük ölçüde senin sayende olmuştu bu. Şimdi serginde dolaşırken göz göze geldiğimiz kimi anlarda gözlerinde o günlere ilişkin bir bakış, bir ışık, bir an olsun göreyim istiyorum. Niye hala arkadaş olduğumuzu anlamak istiyorum. Belki ben de büyümeyen bir çocuğum, çekip gitmiyorum. Belki de çekip gitmeyi erteliyorumdur. Kaldığım sürece de mızıkçılık ediyorum, huysuzluk çıkarıyorum. Ben ve benim gibilerin varlığı dünyanın tamamının hala size kalmamış olduğunu hatırlatsın istiyorum. Sol elini unutmuş ressamların sağ ellerini de sıkmak istemiyorum artık. Döne döne baktığım resimler tükeniyor. Dönüp sana bakıyorum. Gene birilerinin çevrende oluşturduğu bir dairenin içindesin ve gene bir şeyler anlatıyorsun. Kuşatıldığın yerde bırakıyorum seni. Karınla göz göze geliyoruz. Hemen çekip gideceğimi anlamasın diye orada oyalanıyormuş gibi yapıyorum. O da başka bir yere yöneliyor. Sonra hiçbir şey söylemeden çekip gidiyorum. Bu kez olsun başarmak. Seni seçtiğin hayatla baş başa bırakmak istiyorum. Başarabilecek miyim? Başarabilecek miyiz bilmiyorum. Sürekli hayatlarımızı yüzleştirerek nereye kadar götürebiliriz? Arkadaşlık ve dostluk duygusunu çoktan yitirmiş, tatsız, yavan tanışlıklara dönüşmüş bu ilişkileri bilmiyorum. Aslında resimlerindeki fırtına dinmişti ya, işte bütün bunlar o yüzdendi. Bir tek o siyah kalmıştı. Resim siyahı. Bantlar. Kaç günde kaç bant oldu, sanki hiç konuşmamış gibiyim hala. Otel mektupları, beni nerelere taşıyacak? Kim bilir daha neleri hatırlayacağım? Ha sahi bak bu da vardı dediğim ne çok şey hatırladım konuştukça. Bellek ne tuhaf şey. Kendine kurduğu tuzakları ne tuhaf. Sildikleri, sakladıkları oyunları. Bantlarla çıktığımız bu yolculuk bittiğinde, bütün bu bantlar dolduğunda sahiden konuşmuş mu olacağım? Anlatmış mı olacağım her şeyi bilmiyorum. İçimde onca düğüm olduğu gibi duruyor hala. Bazı kelimeleri geçtiğimiz yollarda bırakıyoruz. Anlamlarını var eden anılarıyla birlikte orada kalıyorlar. Onları şimdi yeniden kullansak bile eskisi gibi olmuyorlar. Kimin de o şiir, bir tek şiir yapar sözcüklerin ilk gecesini yeniden, delilik gibi, albatros gibi, kuğu gibi yeniden. Belki de yalnızca şiir yazmalı insan, yalnızca şiir. Sözcüklerin gerçek arkeolojisi için tek sanat çünkü. Şu an Mina çalıyor. Eski şarkılarını bulup kasete çektim. Grand Grand Grand, ortaokul sıraları. Kulaklarımız radyoda heyecanla istek programları dinliyoruz. Şu aralar sürekli 70'lerin şarkılarını dinliyorum. Hatırlamama yardımcı oluyorlar. Çocukluğum, ilk gençliğim diriliyor zaman zaman. Her şeyi birden hatırlayamıyoruz. Müzik bizim işimizi yapıyor. Eski dergileri karıştırıyorum. Eskiden oturduğum mahallelere gidiyorum bazen. Günlüklerimi okuyorum. Hiçbir zaman yayımlanmamasını istediğim günlüklerimi. Bir gün ansızın ölüvereceğim ve sonra da günün birinde onlar yayımlanacaklar diye ödüm kopuyor. Zamanım olsun istiyorum. Ölmeden önce onları yok edecek zamanım olsun. Kimi zaman kafa açıcı temel sorular düşünüyorum. Sorunları billurlaştırmak için açık, net, iyi sorulmuş sorular. Soruların yanıtlarını ararken daha çok yeni sorular buluyor insan. Yanıtlarımdan çok sorularım oldu hayatta. Sanki yazdıkça neden yazdığımı da bulacaktım. Yazıyor olmanın nedeni yazdıklarımda gizliydi ve o benden saklanıyordu. Yazdıklarımın arasına saklanıyordu. Ve bir türlü ele geçmiyor, her seferinde kendini bir yeni serüvene erteliyordu. Az sonra sen geleceksin. Yine kısacık kesilmiş o piyano siyahı saçlarınla. Her zamanki gibi bahar sabahlarına benzeyen gülüşünle. Bir sürü çiçek adı düşündüren gülüşünle. O kadar az insan kaldı ki çevremizde birbirimize daha sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Birbirimizin üzerine titrememiz. Ne pahasına olursa olsun birbirimizi kollamamız. Azaldık, öldük, başkalaştık. Ancak yalnızlıkları birbirine benzeyen insanlar uzun yolda birbirlerini kaybetmiyorlar. Bizler güzel insanlarız. Her şeye karşın kendini koruyan, korumaya çalışan, güzel yetişmiş güzel insanlar. Son zamanlarda en çok hissettiğim duygu bu. Bizim daha erdemli, daha bilgili, daha kişilikli, daha ilkeli, daha güzel, daha biri olmak için yaptığımız her şey bizi hayattan biraz daha uzaklaştırdı. Yalnız kaldık, kimsesiz kaldık. Tüm bunlara artık gerek duyulmadığı, gereksinim duyulmadığı günlere geldik ya da getirildik. Ancora, ancora, ancora. O geceyi anımsıyorum, hani seni otele bıraktığım geceyi. Bana neden kırılmıştın demiştin. Bırak böyle kalsın bu gece demiştim. Belki bir günü söylerim demiştim. Az sonra sen geleceksin. Bu banda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen geldiğinde o geceki sorunun yanıtının şimdi verilmiş olduğunu bilmeyeceksin. Bant kaldığı yerden senin soruların benim yanıtlarımla sürecek. Tıpkı dostluğumuz gibi ya da hayat gibi. Bazı soruların yanıtlarını zaman kendi içinde verir. Soruların da yanıtların da bazen zamana ihtiyaçları vardır. Onlara ihtiyaç duydukları zamanı tanımak gerekir. Kimi sorular gereksizleşir, kimi yanıtlar kendi kendini bulur. Sonra bir gün bantları çözerken bir de bakacaksın ki bantların bir yerinde o sorunun yanıtı yatıyor. Hem neyi değiştirecek ki bu? İkimiz de artık orada değilken. Amor mio. Keyifsizim ne zamandır, halsizim, bitkinim. Sürekli baş ağrıları çekiyorum, hasta gibiyim. Ben sana otele gelemiyorum. Sen bana geliyorsun çoğu zaman. Her seferinde yine apartmanı inletiyorsun. Diyorsun, 5 kat merdiven çıkarken bangır bangır müzik. Komşularının hepsi bu kadar müziksever olamaz. Şimdi de öyle bangır bangır Mina. Ankara'ya gelişlerimin birinde yanımda yeni sevgilim vardı. Seninle tanıştırmak istemiştim. Taptaze heyecanlar içindeydim. Sende kalacağımızı umuyorduk. Özenli bir sofra kurmuş, güzel bir akşam yemeği hazırlamıştın. Gecenin ilerlemiş saatleriydi. Adını koyamadığım bir huzursuzluğum vardı ki böyle şeyleri saklamayı çok iyi becerirdin. Belli ki kendinle mücadele ettiğin, kendinle yenişemediğin bir şey seni rahatsız edip duruyordu. Sonra ani bir çözüme gitmek istercesine pat diye soru verdin. Nerede kalıyorsunuz çocuklar? Holde valizlerimiz duruyordu. Yalnız geldiğimde kaldığım bir evdi burası. Şimdi ise bize nerede kaldığımız soruluyordu. Kapının neden kapandığı çok açıktı aslında. Yanımda sevgilim vardı. Eğer o bir kız olsaydı hiç sorun olmayacağı belliydi. Oysa sevgilim bir erkekti ve bizi ayıran yol işaretine gelmiştik. Anlayışın, eşitliğin, hoşgörünün ve birçok şeyin sınır kapısıydı burası. Çarşaflarını iki erkeğin lekelemesine izin veremezdin. Yeni bir dünya özleminin de, eşitliğin, barışın, kardeşliğin, devrimin de heteroseksüel gümrük kapılarına dayanmıştık. Ne olacak? 6-7 Eylül gecesine kadar da bütün İstanbul kardeşti. İmtihan anlarına kadar bütün duygular yanıltıcıdır. Bir an gelir sizler bu tarafa, sizler de şu tarafa denir. Bazı insanlar tren istasyonlarına doldurulup kamplara gönderilir. Hepsi bu kadardır. Bu ayrım hayata çeşitlenerek yayılır. Ben bu tür yol ayrımlarının çok daha acı ödeşmelerini, hesaplaşmalarını görmüştüm, görecektim. Bundan ötürü derin bir kızgınlık duymadım sana. Seni anladım. Anlamaya gerek duyulmayacak kadar kaba bir gerçeklikti ortadaki. Sahibi olmadığınız hiçbir soruna sahip de çıkmıyordunuz. Kendi sorunlarınızın olmadığı her durumda diğerlerinden pek bir farkınız kalmıyordu. Herkes herkesleşiyordu. Gece yarısı Ankara sokaklarında otel aramıştık. Evet, derin bir kızgınlık duymadım belki ama bir daha beni ağırlama keyfinden mahrum ettim seni. Artık Ankara'ya her gelişimde başka bir yerde kalıyordum. Bu da seni çok üzüyordu biliyorum. Bu konuyu seninle daha sonra hiç konuşmadık. Hep öyle yaptık zaten. Hiçbir kırgınlığımızı konuşmadık. İrili ufaklı her tür sorunumuzu zamana emanet ettik. Sanırım gururlarımız da benziyordu seninle. Böyle bir şey ne pahasına olursa olsun bağışlamayacağımı bilmeliydin. Ama burada kalmadı, bununla kalmadı. Beni de, kendini de, arkadaşlığımızı da homofobine kurban ettin. Beni seviyordun elbet ama eşcinselliğimden nefret ediyordun. Başlangıçta tedirgin olduğum bir yanımdı bu. Ama zaman tanıyordum sana. Bir gün yeneceğini umuyor, aşacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Kalbin bu çelişkinin gergin yayını taşımak durumunda kaldı hep. Bütün okumuşluğuna, uygar kadın havalarına karşı, yüreğinin söz geçiremediğin derinliklerinde bütün eşcinsellere ve eşcinselliğe karşı dipsiz bir nefreti barındırıyordun. Kendine yakıştıramadığın bu ilkel yanınla boğuşuyordun elbet. Duygularını sızdırmamaya, kendini denetlemeye çalışıyordun ama olmuyordu. Ne kadar saklanmaya çalışılırsa çalışılsın, nefret mutlaka bir biçimde kendini yüze vurur. Ne okudukların, ettiklerin, ne de gündelik yaşamda birçok eşcinsel dostunun olması bu düşmanlık duygusunu yenmene yardımcı olamadı. Daha ilk karşılaşmamızda burnun koku almış, benden uzak durmaya çalışmıştın ama sevdin beni, birbirimizi sevdik. Yıllar bizi arkadaş etti ve tam da burada ormai. Ucuzundan Freudçu çözümlemelere gitmek istemiyorum ama gene de kimi veriler insanı ister istemez o dolaylarda gezinmeye zorluyor. 5 erkek kardeşle aynı evde büyümüş, tek kız çocuktun. Bir kışlaya, bir erkek yatılı okuluna benziyordu eviniz. Eğer annen ağır bir hastalık geçirmeseymiş, daha bir düzün erkek doğurmaya kararlıymış. Seni de sanırım küçük bir defosu olarak görüyordu. Büyüdüğün evde bile dünyanın dışında tutulduğunu hissetmiş olmalısın. 5 erkek kardeşli o evde kendinden bir anti pamuk prenses yaratmıştın. Otellerden otellere izini sürdüğün derin yalnızlığın senin için sonsuz bir firar olduğunu düşünmüşümdür hep. Her yerin yabancısıydın, her yerde iğreti duruyordun. Her an hep çekip gidecekmiş gibi bir halin vardı. Yalnızlığında erkekçe bir yan vardı. Gündelikteki tuhaf uzaklıkların sonra. İnsanlarla ilişki kurmada zorluk çekmediğin halde bu neyin nesiydi? Her seferinde, her ortamda bir biçimde mutlaka yalıtıyordun kendini. Konuşmalardaki içtenliğine, sıcaklığına karşın bedenlerin hep birbirinden biraz fazla uzak durmasını isterdin. Sanırım daha çok sana dokunulmasından hoşlanmıyordun. Biriyle el sıkışırken bile kasılır, dirseğini hiç kırmadan mesafe alır gibi kolunu dimdik uzatır, dikkat çekecek kadar kendini geride tutardın. Karşıdakine bana fazla yaklaşmayın der gibi bir halin vardı. Karşılaşma öpüşmelerinden hiç hoşlanmazdın. Bu davranışında milletçe şapur şupur öpüşme merakımıza karşı duyduğun rahatsızlıktan çok bedensel temasa ilişkin bir korku yatıyordu sanırım. Erkek olsun, kadın olsun bunu fark etmeyip yanak yanağa değdirmeye kalkışanlardan bir biçimde kendini kurtarıp hemen boşluğa doğru kaçırırdın yanaklarını. Hırkanı bir başkasına giydirmezdin. Kimseyle aynı odada uyumazdın, sevgililerinle bile. İnsan tüm bunları bildiğinde o geceye ilişkin kırgınlığın biraz olsun hafifliyor. Hatta biraz acıyorum sana ama gene de bir şeyi çözmüyor bu. Temeldeki duruş değişmiyor. Anlamak çoğu zaman her şey demek değil. Hatta hiçbir şey demek değil. Yalnız değildin. Daha sonraları da birçok böyle katılmış kadın tanıyacaktım. Düğümü içinde kalmış, ne yaşadıkları, ne okudukları kendini bir türlü çözemeyen bir sürü katılmış kadın. Ayrıca eşcinsellik düşmanı birçok kadın tanıyacaktım. Üstelik hiç öyle değilmiş gibi yapan. Öyle olmamayı aydın olmanın bir gereği sayan. Hatta aksine onları çok sevdiğinden söz eden ama söz edişlerinde bile çok şirin, sevimli ev hayvanlarını tanıtıyormuş gibi bir hava alan kadınlar. Eşcinsellerin varlığı, dünyadaki kadın erkek dengesinin öğrenilmiş gerçeklerini ve ilişkiler geometrisini birçok bakımdan zorluyor, yeni bir dağılım öngörüyordu. Sana kalsaydı, sevdiğin arkadaşlarından hiçbirinin eşcinsel olmasını istemezdin gerçekten. Elinde böyle bir güç olsaydı, hiç düşünmeden hepimizi birer düz cinsel erkek yapardın demek istiyorum. Ama çaresizdin, katlanıyordun, bastırıyordun. Sen fanfatal bir kadın değildin. Öyleleri bu durumu haksız rekabet konusu yaptıkları için, böyle bir rekabetle ne yapacaklarını hiç bilemedikleri için fazladan bir düşmanlık geliştirirler. Kudurgan bir düşmanlıktır bu. Çılgın rekabetler, isterik alaylar, ucuz aşağılamalarla yaşarlar düşmanlıklarını. Sevdikleri erkeği 10 kadınla paylaşmaya bile razıdırlar. Yeter ki böyle bir ilişkisi olmasın. Ne yapacaklarını, nasıl yarışacaklarını, hangi silahları çekeceklerini bilemezler çünkü. Seninki ise farklıydı. Senin derdin kendi kendinleydi. Bizim sana hiçbir yardımımız olamazdı artık. Bununla yaşamayı öğrenecektin ya da baş etmeyi. Bizim varlığımız yabancılığını hatırlatıyordu belki sana. Dışarıda bırakılışını, kendine bulduğun yeni erkek kardeşlerde yine senin içinde yer alamayacağın başka bir daire oluşturuyorlardı. Sen her yerde üvey hissediyordun kendini. Herkesin, her şeyin üveyi. Bence bütün dünyaya ilişkin yaşadığın temel bir aidiyetsizlik sorunun vardı senin. Bir yere ait olmaktan ölesiye korkuyordun. Bir grubun adıyla adlandırılmaktan, adının başında böyle bir sıfat taşımaktan, sana devrimci denmesinden ya da feminist ya da yazar ya da aydın, gerçekte kendini hiçbir gruba, hiçbir şeye, hiçbir yere ait hissedemiyordun. Hayat senin için çeşitli durumlara göre kurduğun değişik ittifaklarla sürüyordu yalnızca. Kendini bir nedenle herhangi bir grubun, bir topluluğun üyesiymiş gibi hissettiğinde ya da öyle adlandırıldığında hemen ayrılıkları, farklılıkları, anlaşmazlıkları öne çıkarmaya başlıyordun. Orada olmanı açıklayan benzerlikler değil, orada bulunmana karşın farklı olan özellikler görünsün istiyordun. Bu durumu yalnızca senin bağımsızlığına düşkünlüğünle, özgürlük merakınla açıklayamıyorum. Korkuların da var işin içinde. Sadece tartışmalı durumların ortasında güvende hissedebiliyordun kendini. Bu sayede belki muhalif kimliğini, bireyselliğini daha diri tutabiliyordun. Ama bence sorunların ve korkuların da diri kalıyordu. Oteller sorunları erteliyordu yalnızca, çözmüyordu. Ailenin bütün temel değerlerine karşı çıkıyor, gene de onların bütün imkanlarını kullanmaktan kaçınmıyordun. Zeki insanlar göze batan çelişkileri için her zaman akla yakın açıklamalar bulabilirler. Bu bir şey demek değil, yakın tarihimiz bunun yüzlerce örneğiyle dolu. Ama senin çelişkilerinin, açmazlarının ya da sorunlarının başkaları tarafından görülmesine tahammülün yoktu. Hem sürekli zeki, duyarlı insanlarla birlikte olmak istiyordun, hem de olanca dikkatini onlara karşı zırhlanmaya, korunmaya harcıyordun. Bir hayat değil bir kale kurmuştun sanki. Hiç kimseyi yanına yaklaştırmıyordun. Otellerden otellere savruluyordun. Yalnızlıklarımızın benzeyen yanları bir arada tutuyordu bizi. Yoksa biz de arkadaş olamazdık seninle. Beraberliklerin geometrisinde figürler birbirinden ne kadar uzakta durursa kendini o kadar güvende hissediyordun. Birlikteliklerde temel olarak anlaşma noktalarından çok karşıt durumların belirtilmesi, farklılık çizgilerinin kalınlaştırılarak altı çizilmesi gerekiyordu senin için. Belki de eşcinselliğe bunca derin bir nefret barındırmana karşın bu yüzden bir dolu eşcinsel arkadaşın olmuştu birdenbire. Onlar öpeöz üveylerindiler senin. Hayatındaki en yakın arkadaşlarından biri sayılırım ama seni tam anlamıyla tanıdığımı bile sanmıyorum. Kaç kez kucağında ağlamış, omzunda sızmışımdır ama bunca zamandır daha bir tek gözyaşını bile görmedim senin. Tanrım, neden benim bütün arkadaşlarım böyle oluyor? Bu konuyu niye açtım? Şunun için. Bazı kadınların kadın düşmanı oldukları gibi bazı eşcinsellerin de eşcinsel düşmanı olduklarını konuşmuştuk geçen sefer. O konuşmada sana karşı tam anlamıyla açık ve dürüst olmadığımı fark ettiğim için bütün bu açıklamaları yapıyorum şimdi. Senin için düşündüklerimi söylerken sözcükleri doğru seçmeye çalışıyordum. Sana haksızlık etmemek, seni incitmemek için. Bu da konuşma boyunca gereğinden fazla tutuk yaptı beni, anlamışsındır. Kendimi ikiyüzlülük yapmış gibi hissettim sen gittikten sonra. Birbirlerinin psikolojilerini konuşmayı ayıp sayanlardan değiliz. Her psikolojik çözümlemenin sonucunda bir hastalıkla karşılaşmayı bekleyerek korkanlar da değiliz. Varlığımızın gizlerini ele geçirmeye çalışıyoruz. Tanılardan, olgulardan korkarak değil, onlarla yüzleşmeyi göğüsleyerek birbirimiz için anlamlı ve yararlı olabiliriz. Aksi takdirde görmezden gelerek ya da yok sayarak arkadaş olunamadığını, arkadaş kalınamadığını da biliyoruz. Kendilerine yalan söylemeyi beceremeyenlerin bildikleri doğruları sonuna kadar götürmekten başka çıkarları yoktur. Önceki buluşmamızda bir ara söz benim yazdıklarımda kişilerin ve ruhların fazla didiklenmesine gelmişti. Neredeyse her kitabında kişilere ilişkin uzun uzun çözümlemeler yer alıyor demiştin. Yapıtlarındaki en küçük kişiler bile ruhları uzun uzun arandıktan sonra girebiliyorlar yazdıklarının dünyasına. Neden?